A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün gerçekten önemli konulardan bir tanesini konuşacağız. Türkiye'mizde artık birçok tıp, birçok sağlık konusunda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Çok güzel çalışmalar var ve bunlardan bir tanesi de dahili tıp bilimlerin bir dalı. Dahiliyenin bir alt dalı olan hematoloji konusunda, kemik iliği nakli konusunda konuşacağız ki bu konuda çok önemli, çok değerli bir uzman sohbet. Özellikle bu konuda en iyi olan birisini çağırmak ve sizlerin sorularınıza cevap vermek için mücadele ettik ve sonuçta Profesör Doktor Oral Nevruz hocamızı davet ettik. Bizi kırmadı. Hoş geldiniz Oral hocam.
Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Öncelikle bizim davetimizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta da özellikle onkoloji ve kanser noktasında çok önemli bir haftaydı. Ve biz de sizin en iyi bildiğiniz konu olan kemik iliği nakli konusunda gerçekten güzel bilgileri almak için sizi davet ettik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu önemli ve bilinmesi gerekli olan konuyu dinleyicilerimize ulaşması noktasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, program yapımcımız Gökhan Akkaya'ya da teşekkürü bir borç biliyoruz. Sualleriniz olabilir. Bu vakte kadar özellikle mail ve WhatsApp kanalıyla bizi ilettiniz. Ayrıca sormak istedikleriniz ya da ilave ya da özellikle görüşlerinizi bildirmek isteyebilirsiniz. Telefon numaralarımızı verelim. Türkiye 0090 Ankara 312 463 3419. Türkiye 0090 Ankara 312 463 3421 diyoruz efendim. Evet Oral hocam, kemik iliği nakli söyleniyor. Çok duyuyoruz. Acaba nedir bu kemik iliği nakli? Nedir, ne işe yarar, neden yapılır? Bu konuda sizden bir bilgi alabiliriz.
Evet. Kemik iliği nakli özellikle 1960 yılından sonra bütün dünyada gündeme gelen ve gerçekten başladıktan sonra yaşam kurtarma açısından çok önemli bir şans haline gelen bir organ nakli. Kemik iliği nakli neden yapılıyor?
Neden ihtiyaç duyuyor hocam?
Aslında iki büyük grup var burada. Birinci grupta hastanın kendisinin kemik iliğinde zaten bir sorun var. O hastalıklı kemik iliğini vücuttan uzaklaştırıp yerine sağlıklı bir kemik iliği koymaya çalışıyoruz.
Evet hocam.
Bu genellikle başkasından yapılan nakiller. İkinci şık, ikinci büyük grupsa hastanın bir yine kanser olabilir, başka bir şey olabilir. Önemli bir hastalığı var. Ve bunun için yoğun kemoterapiye, radyoterapiye, ışın terapisine falan ihtiyacı var. Tedavi amacıyla.
Verilmek zorunda.
Verilmek zorunda.
Evet hocam.
Ama sizin vereceğiniz bu yoğun tedaviler, ilaçlar, ışın kemik iliğini geri dönüşümsüz bir şekilde ortadan kaldırır. Bunun için hastanın kendi kemik iliğini bir kenara ayırırsınız. İstediğiniz tedaviyi, ışını, kemoterapiyi uygularsınız. Ondan sonra yine hastanın kendi kemik iliğini tekrar kendisine verirsiniz. İki ana grup bu. Çoğunlukla kendi kemik iliğinde hastalık olan hastalarımızda allojenik nakil dediğimiz başkasından, özellikle de ilk tercih kardeşi olmak üzere varsa başkasından nakiller tercih edilir. Ama diğer hastalıklarda hastaya geçici zaman kazandıracaksak ve kemik iliğini korumak istiyorsak bu işten dolayı, bunlarda da otolog nakil dediğimiz kendisinden nakiller yapılır.
Çok güzel. Yani şunu anlıyorum, özellikle kişinin nakil amaçlı kendi, eğer kendisinden alınırsa otolog kendisinden, eğer bir başkasından ki akrabalardan özellikle tercih ediyoruz, allojenik diyoruz. Peki hocam, bu kemik iliği, kemik iliğinde ne yapılıyor? Ne var bu kemik iliğinde hocam? Yani kemik iliği neden bu kadar önemli?
Evet, yani işin özü zaten burada. Evet. Kemik iliği neden bu kadar önemli? Aslında damarlarımızda dolaşan hücrelerin hemen tamamı kemik iliğinde yapılıyor.
Evet.
İşte bu kırmızı kan hücreleri, eritrositler, beyaz kan hücreleri, lökositler, işte pıhtılaşmayı sağlayan trombositler, kan pulcukları. Bunların hepsinin ana yapım yeri kemik iliği. Ama kemik iliğinde bir de kök hücre dediğimiz bütün bu hücreleri oluşturabilen, hatta bazen vücudumuzun diğer organlarına bile dönüşme şansına sahip, onları bile oluşturabilecek kök hücre dediğimiz hücreler de var.
Yani en başlangıç hücre.
En başlangıç hücre, evet. Evet. En başlangıç hücre. Bu hücreler gerçekten çok önemli, mükemmel özelliklere sahip. Nasıl derseniz, hem kendisinin alt gruplarını oluşturabiliyor, hem başka işte gidip karaciğer, kalp, ortopedide kemik iliği falan gibi kemik eklem
gibi. Türkiye'de de
gibi,
yapılıyor ortopedide gibi, özellikle dizlerde.
İhtiyaç olan haraplanmış hücrelerimizi bile üretme şansına sahip.
Evet.
Kemik iliğinin bu önemli görevi onu özel kılıyor.
Evet.
Tabii kemik iliği sürekli faaliyet içerisinde, sürekli üretim halinde bir organımız. Bu kanımızın, şöyle söyleyeyim size, bütün vücudumuzda dolaşan kan 3-4 ayda bir yenileniyor aslında. Bunu da kemik iliği sağlıyor. Şimdi bu kadar hızlı üretimin, yapımın olduğu bir yer tabii ki dış etkilere de açık hale geliyor. İşte bizim az önce konuştuğumuz kemoterapiden korumamız lazım, ışın tedavisinden korumamız lazım dediğimiz, çünkü hızlı etkinir kemik iliği bu işlerde. Onun için de belki bazen alıp kenara koymamız gerekiyor.
O zaman hocam şunu anlıyorum. O zaman biz aslında kemik iliği naklederken kök hücre nakli yapıyoruz.
Aslında kök hücre nakli. Çok güzel söylediniz.
Evet, yani kök hücre nakli.
Pratikte de işte halk arasında falan duyduğumuz şey de aslında evet gerçekten kök hücre nakli.
Peki tek alındığı yer kemik iliği midir bu kök
ana
hücre?
Ana organ evet kemik iliği. Ama şimdi tabii bunu söylerken tek demeyelim. Tek o zaman yanlış olur. Biz bunu evet bir... Direkt almak istediğimiz kişinin, bu kardeş olabilir, yabancı birisi olabilir veya hastanın kendisi olabilir. Evet, kemik iliğinden de toplayabiliriz. Ama genellikle bu işlem hem alıcı hem verici için belki ameliyathane koşulları gerektirir. Ama şimdi günümüzde daha çok ne yapıyoruz? Biz işte toplamak istediğimiz zaman gerek vericiye gerek hastanın kendisine, kendisinden toplayacaksak, yaklaşık bir 5 gün süren işte hastalarımızın aşı tedavisi dedikleri, gerçekten aşı yapar gibi koldan sabah akşam yaptığımız iğnelerden sonra işte bu kök hücre dediğimiz ve toplamak istediğimiz, sağlıklı olduğunu kabul ettiğimiz hücreleri kemik iliğinden hastanın damarına doğru yönlendiriyoruz. Sonra hastamızı işte sanki... Kızılay'a kan bağışına gitmiş de orada kan bağışında bir alete bağlanmış gibi yaklaşık 3-4 saat bir alete bağlayarak hastanın kanını o aletin içerisinden geçirerek o sağlıklı kabul ettiğimiz, sağlıklı dediğimiz işte kök hücreleri topluyoruz.
Topluyorsunuz.
Bu da ikinci yöntem.
Yani birisinde direkt kemik iliğinden alıyoruz, bir tanesinde
periferden dediğimiz
damardan girip alıyoruz. Evet.
Evet. Evet. Evet. Bir diğer yöntem kordon kanı dediğimiz
göbek kordonu,
göbek kordonu kanından da evet gerçekten doğum anında ilk birkaç saatte, ilk 24 saatte belki o göbek kordonunda da anneden çocuğa doğru yönlendirilen kök hücreler bol miktarda var. Onlar da doğum anında toplanıp kordon kanı bankalarında saklanabilir.
Türkiye'de var mı?
Evet, Türkiye'de var kordon kanı bankaları. Ve yani cidden bu işi yapan, düzgün yapan kurumlarımız var. Ama kordon kanı bankacılığı bu kök hücre kaynağında biraz geridedir. İkinci, üçüncü sıradadır. Nedeni de şu, normalde bir bebekten diyelim artık topladığınız kordon kanı bir sağlıklı kişiye ihtiyaç olduğunda yetmez.
Yetmez.
Onları hani biriktirip 3-4-5-6 tanesini belki bir hasta için kullanmak gerekir.
Evet,
öyle bir kısıtlayıcılığı var ama tabii ki o da önemli bir kök hücre kaynağı.
Yani sayısı az olduğu için.
Evet, değil mi hocam? Miktar sayısı olarak az olduğu için.
Hocam
miktar
şimdi olarak. Tabii o kadar güzel anlatıyorsunuz. Ben biraz böyle hani böyle bir radyoda olduğumuz için dinleyenlerimizin şöyle bir gözlerinin önüne kare gelsin istiyorum. Mesela bir kök hücre alacaksınız. Nasıl bir işleme tabi tutuyorsunuz? Yani anestezi veriyor musunuz? Ameliyathane koşullarında mı oluyor? Kişi bayıltılıyor mu? Canı yanıyor mu? Nasıl bir olay hocam?
Şimdi farz edelim ki bir...
İlk önce şeyi konuşalım. Kişinin kendisinden alınanı konuşalım. Bir de başkasından alınanı konuşalım.
Kendisinden alınanı konuşalım. İşte hastanın örneğin bir lenfoması var. Hı-hı. Örneğin bir testis kanseri var. Örneğin bir yumuşak doku kanseri var. Rabdomiosarkom dediğimiz. Hı-hı. Ve bu hastaya siz otolog kök hücre nakli yapmak Hı-hı. istiyorsunuz Hı-hı. kendisinden. Neden bunu istiyorsunuz? Ana hastalığı için Hı-hı. yoğun kemoterapilere ihtiyacı var. Hı-hı. Ve öyle bir kemoterapi vereceksiniz ki siz hastanın kendi kemik ilini ortadan kaldıracak bu verdiğiniz.
Kök hücresini alıyorum bir kenara ne koyuyorum yapıyorum? Kemoterapi radyoterapi evet, veriyorum evet, kök hücresini evet, geri veriyorum.
Kendisinden evet. bir nevi borç Hı-hı. olarak alıyorsunuz o evet. kemik iliğini.
Bankada kasaya koyuyorum geri koyuyorum.
Gibi eksi 80 hatta eksi 196'ya kadar saklama Hı-hı. dondurma tanklarımız Hı-hı. var. Onlara alıp saklıyoruz.
Evet hocam.
Ve biz bunların bu derecede soğukta dondurularak saklandığında tabii onu da bir işleme tabi tutuyorsunuz hücreyi. Hı-hı. İçine koruyucu, o donmadan etkilenmesin Hı-hı. diye koruyucu bir takım ilaçlar Hı-hı. da ekliyorsunuz. Bu şekilde sakladınız. O kenarda duruyor.
Evet. Nasıl aldık hocam? Damarından mı
damarından aldık?
Damarından, kanından aldık.
Evet. İşte 5 gün ilaç verdiniz hastaya.
Evet.
O kök hücreleri damarına yönlendirecek, kemik iliğinden çıkaracak ilacı verdiniz. Ondan sonra bir alete bağladınız hastayı. Yaklaşık 3 saat süren bir işlemden sonra
bu kök hücreleri oradan tabii ki ayıklandı, bir yere
sayısını
konuldu.
Falan hesaplıyoruz. Hep hastanın kilosuna göre ne kadar kök hücre toplamamız gerektiğini biliyoruz. Ona göre hesaplıyoruz. Hastanın kök hücresini ödünç olarak buzdolabına diyeyim artık.
Evet.
O çok tabii özel şeyler onlar ama
tabii.
Dondurucular. Oraya aldık, sakladık. Şimdi hastaya ana hastalığı için hak ettiği yoğun kemoterapiyi vermeye başladık. Bu işte 5 gün.
Bu tümör hücresini öldürmek
evet,
için.
Bütün tümör hücrelerini yok edelim istiyoruz hastadan. Bir daha ortaya çıkmayacak şekilde yok edelim istiyoruz. Ama tabii işte maalesef bu arada sağlıklı kemik iline de zarar veriyor bu şeylerimiz. Ama biz saklayıp kenara aldığımız bir kök hücresi olduğu için artık elimiz biraz daha rahat.
Zarar çok korkmuyoruz. Görmeyen, evet.
Çok korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Kemoterapi verirken, ışın tedavisi verirken hastaya. Hastaya ana hastalığı için hak ettiği kemoterapiyi veriyorsunuz. Üzerinden tekrar o sakladığımız derin dondurucudaki kök hücresini
yine damarından.
Eritip yine damarından.
Yine damarından
hemen
veriyorsun.
15 dakikada yani 3-4 saatte topluyorsunuz ama 10-15 dakikada geri veriyorsunuz. Hı hı. O kök hücreler hücreyi, ana hücreyi, ana organizmayı, yapıyı hı hı. tanıyor. Ve gidiyor kemik iliğinde kendi yerlerini, yuvalarını bulup yerleşiyorlar. Ve orada
durdukları
hemen bir ortalama 10 günde üremeye başlıyorlar. Hı hı. Ve tekrar hastanın siz kan değerlerini normale yakın hale getirip ve ana hastalığını da artık tedavi etmiş olmanın rahatlığı yok. İçerisinde hastanızı evet. taburcu ediyorsunuz. Bu otolog kısmı.
Bu kişinin kendinden.
Evet kendinden.
Şimdi bir başkasından alınan yani tıptaki evet. tabiri allojenik.
Allojenik evet. diyelim. Allojenik diyelim.
Bir defa kimleri özellikle şimdi, tercih ediyoruz?
Evet kimleri tercih ediyoruz? Güzel soru.
Öncelikle, bir de neden kendisinden almayıp da bir başkasını alıyoruz?
O zaman şöyle. Hastanın kendi kemik iliğinde önemli bir hastalığı var. Yani kemik iliği ya yanlış çalışıyor, ya kemik iliği tümör üretiyor. Lösemilerde olduğu gibi, akut lösemide kan kanserlerinde evet. olduğu gibi kemik iliği tümör üretiyor. Ya da yanlış, eksik çalışıyor. Yeterli kalitede işte bizim hemoglobinopatilerde, orak hücreli anemilerde, talasemi majörlerde, evet. majörlerde gördüğümüz gibi yetersiz üretim yapıyor. O zaman siz ne diye düşünüyorsunuz? Bu hastalıklı kemik iliğini tamamen veya noksan kemik iliğini tamamen ortadan kaldıralım.
Bir boşaltayım.
Bir boşaltalım orayı.
Evet hocam.
Yerine tamamen sağlıklı olduğunu bildiğimiz bir başka kök hücreyi, kemik iliğini alıp koyalım.
Evet.
İşte örneğin böbrek naklindeki mantık.
Aynı şey.
Böbrek naklindeki mantık. Bunun için kimleri tercih ediyoruz? Öncelikle varsa sağlıklı kardeş.
Kardeş. Neden?
Birinci tercihimiz bu. Neden? Burada siz şimdi hastaya kemik iliği, kök hücre verdiğiniz zaman bu kemik iliği ve kök hücreden üreyen diğer hücreler vücudumuzun yabancıyı, kendine düşman olanı tanıyan, örneğin bir bakteri, virüs gibi bir şeyi bile yabancı tanıyıp yok etmesi gerektiğini bilen hücreler de var bunun içerisinde. Şimdi siz dışarıdan bir canlı ve bu amaca hizmet eden hücre grubunda verdiğiniz zaman bir kere o hücre grubuyla bu ana organizma, bunu alacak olan ve kendisine sıfır yeniden kabul edecek olan canlıyı birbirine tanıştırmanız, uyuşturmanız gerekiyor. Yani bunların birbirini yabancı kabul etmemesi gerekiyor. Bu nedenle buna da en çok işte doku grubu dediğimiz tetkikleri yapıyoruz hastalarda. Bunu en iyi nereden sağlayabilirsiniz? Kardeşten. Yani en çok genetik olarak, doku grubu olarak kardeşimize benzeyebiliriz.
Anladım.
Bu amaçla ondan yapılıyor. Ama tabii ki her zaman kardeş bulunabilir mi? Hayır. Genel olarak işte bunun istatistiksel şeyleri var. Sizin
anne baba kardeşten,
anne baba bir olan bir kardeşten şey çıkma, verici çıkma, verici sağlama şansınız %25'tir.
Evet hocam.
Yani 4 kardeşiniz varsa birisinin tutma ihtimali vardır ama bu da %100 değildir tabii hiçbir zaman. %25'tir. Onun için kardeşi tercih ediyoruz. Sağlıklı kardeşi tercih ediyoruz. Ama olmadı.
Evet.
Yani bunun maalesef kardeşsiz
olabilir. Orada anne babasından da alınabilir değil mi?
O en son şey. Onu sonra bahsedeyim isterseniz. Anne baba çocuklarından da alınabilir. Ama bu en son çık olarak bahsedelim bundan.
Kardeşlerinden olmadı.
Şimdi kardeşlerinden olmadı. Evet, şimdi o zaman Dünya Kemik İliği Bankaları var. Bizim de entegre olduğumuz, Türkiye'den de hem kemik iliği bulup gönderme hem hastalarımıza kemik iliği bulma şansına sahip olduğumuz Dünya Bankaları var. O zaman hastanın belirlediğimiz doku gruplarını biz Dünya Bankalarına gönderiyoruz. Bizim işte genetik olarak şu yapıya sahip, şu...
Galiba burada da kan grubu önemli değil, değil mi
çok
hocam?
Çok önemli değil. O eskiden, önemli. Artık kan grubu
dikkate
önemli değil. O doku grupları önemli. Biz işte Dünya Bankalarına soruyoruz, böyle bir şeye sahip misiniz? Ve elimize bazen çok şanslı hastalarımıza 3, 4, 5, 6 tane verici adayını sunabiliyor bankalar bize. İşte onların içerisinden siz işte yaşına göre, cinsiyetine göre, vericinin doğum yapıp yapmamış olmasına göre uygun bulduğunuzu seçip onun üzerinden ilerliyorsunuz. Ve hastanıza işte yine belirlediğiniz günde, tabii ki bu gerçekten iyi çalışan bir sistem. Ve biz de Türkiye'den Sağlık Bakanlığı ve bazı üniversitelerimizle bu sisteme çok iyi entegreyiz. Ve çok sayıda yurt dışından bulduğumuz, şifa verdiğimiz hastamız mevcut. Aynı şekilde diğer ülkelere gönderdiğimiz gönüllü vericilerimiz
bizden
mevcut ki bu çok önemli bir sistem.
Evet.
Herkesi mutlaka böyle bir şeye gönüllü olmaya davet ediyorum.
Çok güzel bir mesaj.
Şimdi
evet hocam.
İkinci şık da buydu işte. Yabancı olan, hiç akrabalığı olmayan birisinden doku grubunuz tuttuğu için verici olabilir size. Ve çok başarılı nakiller yapılabilir. Size yeni bir hayat sunabilir.
Evet. Peki bu süreç uzun mudur hocam?
Yaklaşık 1,5 ay.
1,5 evet.
Yaklaşık 1,5 ay. Çünkü onun hani bir defa siz vericiyi buldum dedikten sonra da gerçekten o karşıdaki bankanın sizin tekrar doğrulama tetkikleri falan var. İşte bir takım
ince
mikrobik,
testler.
Tabii mikrobik şeyleri taşıyıp taşımaması önemli. Onların incelemeleri var. Yaklaşık 1,5 ay civarında bir sürede ki siz de bu arada kendi alıcınız için hazırlık şeylerinizi, tedavilerinizi falan yapma şansınızı buluyorsunuz.
Evet.
Ondan sonra naklini yapıyorsunuz. Az önce sorduğunuz soruya döneyim. Dediniz ki anne babadan olur mu?
Evet.
Çocuklardan olur mu? Eğer gerçekten biz uygun kardeş bulamamışız. Dünya bankalarını araştırmışız kemik iliği nakli yönünden, uygun verici bulamamışız. O zaman işte haploidentik nakil dediğimiz bizim tıpta halk arasında yarım nakil diye bahsediliyor.
Yarım nakildi, evet hocam.
Evet, o zaman anne baba ve çocuklarından hastanın Veya yine kardeş, tam uygun olmayan kardeşi de buraya koyabilirsiniz. Kemik iliği nakli yapılabilir.
Yapılabilir. Peki hocam, bir yabancı kişiden bu nakil alınan hücreler kişiye verildiği anda bir alerjik reaksiyon, herhangi bir şey doğurur mu?
Tabii ki.
Yani o vücut onu evet.
Geçerli. Yani biz çok şey yapmamıza rağmen, detaylı bir takım araştırmalar yapmamıza rağmen, evet, doku, vücut bunu
yabancı gibi
yabancı kabul edebilir. Sizin verdiğiniz ürün, yani dışarıdan getirip koyduğunuz kemik iliği geldiği organı yabancı kabul edebilir. Yani geldiği kişiyi yabancı kabul edebilir. Bunların birbiriyle uyuşumu için evet, siz nakil öncesi dönemde başlayarak bir immün süpresif tedavi diye adlandırdığımız baskılama tedavisi uyguluyorsunuz. Ve bu tedaviyi çok kontrollü bir şekilde azaltarak yaklaşık 4,5-6 aylık bir süreçte kesiyorsunuz ki iyice siz o iki canlı şeydi organizmayı birbirine kaynaştırın. Birbirine uyumlaştırın.
Çok spesifik gerçekten hocam. Bu
biraz bir tabii evet, ki yani, zaman alan evet ve hocam. Nakilden sonra belki hastamızı da biraz yoran bir işlem. Ama hani biz bunun böyle olacağını en baştan zaten hastaya açıklıyoruz.
Hastaya söylüyorsunuz.
Aileye açıklıyoruz. Hasta zaten bunun bir günlük, iki günlük bir işlem olmadığını, zaten
biliyor.
Farkında, bilincinde. Tabii bu süreci de sabrederek, dua ederek bekliyor ve çoğu zaman da sonucumuz başarılı oluyor.
Çok şükür hocam.
Tabii hiçbir zaman tıpta pozitif bir bilim olmasına karşın hep hastalarımıza da ifade ettiğimiz pozitif bir bilimiz ama her zaman iki kere dört, iki dört etmiyor.
Bazı
yani
ekstra durumda.
Aynı hastalığa aynı tedavileri uyguluyorsunuz. Aynı sonucu her zaman alamayabilirsiniz.
Doğru hocam.
Buna da tabii ki dikkat etmek gerekiyor.
Hocam gerçekten o kadar da güzel anlatıyorsunuz. Çok da elimizde sorular var. Şöyle kısa kısa soruları sorup
tabii
geçeceğim. Hangi tür kanserler? Mutlaka kan kanserlerinde bu kemik iliği nakli yapılıyor. Diğer kanserlerde de yapılabiliyor mu mesela? Mesela bir meme kanserinde, bir herhangi bir prostat kanserinde.
Kan kanserleri, lenfomalar... Bizim ana hastalık grubumuz diyebilirim kemik iliği nakli yapmak için. Ama bunun yanında testis tümörlerinde rabdomiosarkom denilen bir yumuşak doku kemik tümöründe, Ewing sarkomu denilen bir kemik tümöründe, bazı over tümörlerinde, bazı beyin tümörlerinde de otolog nakil yapılabilir.
Yapılabilir.
Ama
bütün
organ nakillerinde mesela akciğer kanserine örnek vereyim, kemik iliği naklinin hiçbir yeri yoktur.
Yeri yok.
Her yerde her zaman yapılamaz.
Peki hocam, ama çoğunluk galiba hematolojik kanserlerde değil mi? Daha çok özellikle.
Evet. Ve tabii kanserlerin dışında en başta bahsetmiştik.
Talasemide.
Bazı talasemiler gibi işte Akdeniz anemisi diye geçer halk arasında. Onlar bazı otolog orak hücreli anemi gibi kemik iliğinin yanlış çalıştığı diye tabir edeceğim hastalıklarda da çok rahatlıkla kemik iliği nakli hayat kurtarıcıdır.
Türkiye'de kemik iliği naklinin şu anki güncel durumu ne? Mesela siz çok iyi takip ediyorsunuz. Mesela bir yılda Türkiye'de kaç tane özellikle
şimdi
yapılıyor?
Şimdi buna hemen geçmeden şöyle bir şey izninizle çok kısa tarihçeden bir iki cümle söyleyeyim. 1960'lı yıllarda dünyada kemik iliği nakli başlıyor. Ve bu kemik iliği dünyada ilk kez yapan Donald Thomas bunun için Nobel ödülü alıyor.
Evet.
1984 yılında da ilk kez Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde çok saygıdeğer hocalarımız bu işe başlıyorlar. Otolog kök hücre nakli yapıyorlar. Arkasından hemen birkaç yıl sonra allojenik kök hücre nakli yapıyorlar. Ve arkasından 1984'ten günümüze gelene kadar yaklaşık 85 merkezde ülkemizde
şu an aktif olarak
çok aktif şekilde kemik iliği nakli başarıyla yapılıyor.
Peki yurt dışından hastalarımız var mı hocam özellikle?
Şimdi biz yaklaşık yılda örneğin 2018 rakamlarını vereyim size. 4800 yanındakini yapmışız.
Bütün Türkiye'de.
Bütün Türkiye'de. Bunun yaklaşık 1000 tanesi de çocuk nakilleri. Biz bu kadar geniş sayıya ve bu kadar çok sayıda merkeze sahibiz. Ve coğrafyamız için de bir şans bu.
Evet,
örneğin Orta Asya'dan, Türkiye Cumhuriyetlerden, Orta Doğu'dan, Balkanlardan çok sayıda yabancı hastamız var. Hani bu işi Avustralya'dan çok nadir bir örnek belki ama hastamız var.
Çok ilginç. Çok başarılıyız.
Gerçekten ülke olarak hekim arkadaşlarımla birlikte başarıyla yapan bir ülkeyiz. Hasta sayımız çok. Bu nedenle de coğrafyamızda da tercih edilen bir ülkeyiz.
Harika hocam, çok güzel. Peki hocam, sohbet arasına geçti. Kemik iliği nakli için verici kelimesini kullandık, cümlesini kullandık. Çok önemli bir konu. Kesinlikle. Kimler kemik iliği nakli için verici olabilir?
Kesinlikle.
Özellikle çok güzel bir konu. Ne yapılmalı? Şimdi, bu konuda
çok genel bir şey söyleyeyim size. 18-55 yaş arasında sağlıklı herkes kemik iliği nakli vericisi olabilir.
Evet.
Aday olabilir. Sağlıklı derken tam sağlıklı bile bazen gerekmeyebilir. Biz onu eliminasyonlar sırasında, evet, seçimler sırasında bazı şeyleri kabul edebiliyoruz bile bazı hastalar. Ama işte bir kanser, aktif kanser hastası olmamalı. Bir aktif kalp hastalığı bulunmamalı vericinin. Ama onun dışında 18-55 yaş arasında sağlıklı herkes verici olabilir.
Karar verdi.
Tabii burada... Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Az önce işte kök hücreden bahsettik hep. Kök hücre sizin vücudunuzun sürekli üretimini devam ettirdiği bir şey. Yani siz...
Yani doğduktan sonra 10 tane vardı. 10 tane kalacak diye bir şey yok.
Değil, her daim yapılıyor. Her daim yapılıyor vücudunuzda. Siz zaten bu vücudunuzda üretilmekte olan... İhtiyacınız olan kısmını kullandığınız, ihtiyacınız olmadığı da bir süre sonra ölüp kaybolup gidecek olan bir hücre grubunu kök hücre olarak bir başkasına veriyorsunuz.
Evet.
Yani yanlış bir örnekle vermek istemiyorum ama bir işte sizde iki tane olan böbrekten birini vermiyorsunuz. Zaten vücudunuzun çoklu, belki ihtiyacı olmayacağı bir organı vereceksiniz.
Gidecek, yıkılıp gidecek.
Evet. Yani bunun için de karar vermiş kişilerin Kızılay'a müracaatları, kan bağışçısı gibi Kızılay'a müracaat edip bir form doldurmaları ve
bu kadar.
Birkaç tüp kan vermeleri bir sefere mahsus yeterli.
Hiç canları yanmayacak. Kızılay'a gidecekler.
Ben kemik iliği olmak istiyorum diyecekler.
Damarından kan alacaklar.
Kan sayımları da yapılmış olacak bu arada vericimizin, adayımızın. Ve bu bankaya not edilecek. Kaydedilecek. İhtiyacı anında da çağrılacak.
Ve gidecek.
Yani kişi de böyle bir...
Kızılay bu işi hallediyor değil mi hocam? Harika. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz. O kadar böyle tane tane anlatıyorsunuz. Gerçekten bizim tadı damağımızda kaldı. Ama eğer lütfederseniz sonraki sohbetlerimizde, sonraki haftalarımızda yine sizi konuk almak isteriz.
Tabii ki.
Şimdiden onun sözünü alalım sevgili dinleyenlerim. Evet, bugün gerçekten Türkiye'de çok iyi yapılan kemik iliği nakli hakkında özellikle bu konuda çok deneyim ve uzman hocamız Orhan Nevruz hocamızla konuştuk. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir konuyla yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
İyi akşamlar.
A'dan Z'ye sağlık.